Ayrım 22. Zavallı. Timur Soykan. Sayfa 216. 10. gün. Çarşamba. Erdal Gürkan ile Aslı'yı sabahın köründe yalnız bırakarak emniyetin yoluna düşmüştü. Vardiya devretmek için uykulu gözlerle bekleyen meslektaşların arasından kayıp büroya yürürken halen bitiremediği duaları içinden tamamlamaya çalışıyordu. Bilgisayarın başına geçince dünün raporunu hiç duraksamadan yazdı. Raporu şefin masasına bıraktı. Emniyette gündüz vardiyası yeni başlıyordu. MOBES'e kayıtlarını izlerken Adnan şımarık adımlarla içeri girdi. Süleyman'ı sırıtarak süzdükten sonra Erdal'a göz kırptı. Paltosunu asarken konuşmaya başladı. Erdal'a dönmüştü yüzünü ama sözlerinin hedefinde cemaatin polisi vardı. Dün gittiğim ülküdaş vardı ya, konuşuyoruz. İçeri milletvekilleri girdi. Bizim partinin iki milletvekili ziyaretine gelecekmiş meğer. Beni de bunun için acele çağırmış. Vekillere anlattım her şeyi. Arkasındaki gücün sağlamlığını vurgulamak için yine milletvekilleri diye başladı söze ve devam etti. Milletvekilleri dedi ki seni yedirtmeyiz. Biz bunun için varız, senin hakkını arayacağız. İktidar değiliz diye bitmedik ya. Sen merak etme, halen bitiremediler bizi. En kritik yerlerde adamlarımız var. Birini aradı, sonra bana döndü. Artık merak etme, hiçbir yere sürülmüyorsun dedi. Artık Erdal'a değil, bilgisayarının başında raporunu yazan Süleyman'a bakıyordu. Süleyman ise hiç duymuyor gibiydi. Klavyesinden gelen tıkırtı bir saniye bile kesilmedi. Adnan en sert darbesine dirseklerini masayı koyarak hazırlandı. Bir yandan kalın yüzüğünü yavaş yavaş çeviriyordu. ''Vekil ne dedi biliyor musun? İktidar partisinin anketlerini bulmuşlar. Orada bile birinci parti bizimkilermiş.'' Seçimlerde gidiyorlar yani, belliydi zaten. O zaman diyorlar badem bıyıklılara yol görünecek. Herkes yerine dönecek yani. Süleyman raporunun çıktısını alıp odadan çıkarken Adnan konuşmaya devam etti. O gidince daha fazla ballandırmaya gerek kalmamıştı. Sandalyeye yayılıp göbeğini şaha kaldırdı. Erdal'a dönüp gerçekten hissettiğini söyledi. Ulan az daha gidiyorduk iyi mi? Ama yine kaldım İstanbul'umda. Seçimde de bunlar gitti mi? Kralı oluruz yine buraların. Bu sırada cep telefonu Mehteran melodisiyle çaldı. Hiç acele etmeden eski özgüveniyle göbeğinin üzerinde tuttu telefonu. Ekranına gözlerini kısarak baktı, küfrederek açtı. İlk ayak tek koçum. Bugün şansım yerinde sürpriz kupon yaptım. Var ya tutarsa paranın... Erdal Adnan'ın sürülmemesine üzülmüştü, içinde bir ara oluşan acıma hissine şaştı. Bilgisayar ekranındaki donmuş görüntüde Hamza ile karganın birbirine baktıkları an vardı. Bir saat daha kamera kayıtlarında Ayşe, Hamza ve kargayı aradı. Küçük meydandan sonra kameraların açılarına girmediklerine emin oldu. Adnan'ın gürültülü telefon konuşmaları kantine gittiği küçük ara dışında hiç kesilmemişti. Geri döndüğünde bilgisayarın başında görev kağıdını dolduran Erdal'a takıldı. ''Ne aldı? Görüntüler yalan mı oldu? Kara Dicle'ye gitmek yiyor mu çömez?'' Erdal karşılık vermedi. Kötü polisin ağzının payını verdiğini hayal etti. Ona görüntülerde Ayşe'yi bulduğunu, Hamza'yı tespit ettiğini, kara saçlı ve paltolu gizemli bir şüphelisi olduğunu suratına vurarak anlatıyordu. Ama susarak çıktı odadan. Şefe görev kağıdını imzalatırken şef raporunu okuyordu. Erdal kapıdan çıkarken sadece tek cümle etti. ''Adnan ile beraber gidin.'' Erdal duymak istemediği için tekrar sordu. ''Efendim?'' Şef çocuk gözlerine sert bir ifade oturtmaya çalışarak tekrarladı. Adnan da senin de gelsin. Dosya tekrar ikinizde. Erdal floresan ve yağlı boyanın yapay parıltısındaki koridora çıktığında ellerini beline dayadı. Adnan'ın tekrar başına bela olmasına ve torpilinin bu kadar kısa sürede bu kadar net sonuç vermesine şaşırdı. Adnan'ın kompleksinden ve baskısından uzak günlerin kıymetini bilemediğini düşündü. Sağlayacağı başarının bu pis herifin dahanesine yazılacak olmasından efkarlandı. Birkaç saniyede onlarca olumsuzluk sıraladıktan sonra Emel ile yarınki buluşmasına Adnan'ın da gelebileceğini düşünüp panikledi. Yeşiltepe'ye onun gelmemesini sağlamalıydı. Odaya girdiğinde Süleyman göreve çıkıyor, Adnan ise masasında burnunu karıştırıyordu. Dilinin ucunda tuttu müjdeyi. Adnan'ın Süleyman'a yapacağı şovun kaynağı olmak istemiyordu. Cep telefonunu çıkartıp tuşluyor gibi yaparak odadan dışarı attı kendini. Telefonu çevirmiş gibi kulağına dayayarak Süleyman'ın çıkmasını bekledi ve o gittikten sonra odaya döndü. Adnan cemaatçi polisin ardından küfürler mırıldanıyordu. Erdal kendisi için kötü haberi bir müjde verirmişçesine söylemeye gayret etti ama başaramamıştı. Şef senin de dosyaya döndüğünü söyledi. Birlikte çıkacakmışız. Adnan masasından fırladı ve bağırdı. İşte be! Ulan bitmedik be! Görüyor musun? Demedim mi ben sana? Çekmeceden silahını alıp dev göbeğini ileri iterek beline soktu. Paltosunu aceleyle giydi. Nereye gidiyoruz? Ulan çömez bana bak şeyhe gidelim hesabımızı görelim. Bakalım devletle oynamak öyle kolay mı görsünler? Erdal paltosunu giyerken yeni bir şüphelilerinin olduğunu anlattı. Otoparka inene kadar MOBESE'de bulduklarını, onun yokluğunda yaptıklarını mecburiyet bıkkınlığındaki ses tonunda sıraladı. Emel ile görüşmeden hiç bahsetmedi. Adnan teferruatları dinlemiyordu. Onun aklı Kara Dicle'ye görkemli dönüşündeydi. Artık yerinin sağlam olduğundan çok emindi. Bir şov ile kendi tarafına kendini daha da ispatlamak dışında bir amacı yoktu. Hala gücün ülküdaşlarında olduğundan emindi. Anlaşılan şef onun yalvar yakar hallerinden uslandığını düşünerek yanılmıştı. Erdal Adnan'dan tekrar kurtulmasının yakın olduğunu düşündü. Politik düşünemeyecek kadar kıt zekasıyla ancak kayıtsız şartsız taraf olarak kendini koruyabiliyordu. Suçlunun Hamza ve karga çıkmasının herkesin işlerini kolaylaştıracağının farkında bile değildi. Çıplaklığın sıcaklığındaki odada telefonunun zamansız sesiyle uyandı Gürkan. Uykunun bilinçsizliğindeyken Arif her zamanki alaycı ses tonuyla konuşuyordu. ''Beyim, pardon uyandırdım ama ülkenin, vatanın sana ihtiyacı var. Alo, duyuyor musun? Ha, tamam, bana bak. Mustafa hemen emniyete gelsin dedi, çok acil. Uyandın mı lan? Alo, uyan oğlum, hemen şubeye gel.'' Gürkan sadece tamam diyebildi. Alkol halen damarlarında geziyor ve onu yatağa çekiyordu. Kadınının yorgana sarıldığı yatağın köşesine oturup içindeki şefkat duygusundan yavaş yavaş koptu. Giyinirken uykusunun derinliğindeki meleğin bebek yüzünü izledi. Emniyetin yolundayken sabredemedi, Arif'i arayıp neler olduğunu sordu. Arif bilmediğini söyleyince gaza biraz daha bastı. Şubeye girdiğinde onu takip eden bakışlardan olumsuz sonuç çıkardı. Kendisi hakkında herkesin bildiği ama henüz kendisinin öğrenemediği bir durum olduğu aşikardı. Koridorun sonunda Arif'i gördü, belli ki onu bekliyordu. Tıknaz bedenini kasmıştı, kabarmış hindi gibi olduğundan çok daha büyük görünüyordu. Gürkan'ın merak dolu bakışlarına kısık sesle cevap verdi. ''Bakanlıktan müfettiş geldi, şu zengin herifle ilgili.'' Hemen soruşturma başlatmış lavuklar. Şimdi Mustafa ile konuşuyorlar, sonra sıra bizde. Orada olan herkesin tek tek ifadesini alacaklar. Sabah emir müdür geldi, yüzümüze bile bakmadı. Durum ciddi. Biz kötü olduk şimdi, istenmeyen adamlar olduk. Mustafa her şeyi olduğu gibi anlatın, agresif davranmayın dedi. Çevreyi kolaçan ettikten sonra dudaklarını gerdi. Belli ki panik halindeydi. Delikanlılık zırhına bürünerek bunu gizlemeye çalıştı. ''Ulan şeytan diyor, ağzına geleni söyle. Biz ne yapmışız ulan? Aylardır çocuklarımı göremeden yaşıyorum be. Bu lavuklar Ankara'dan gelip ahkam kesiyorlar. Sonra işleri düştüğü zaman üfürmeyi bilirler ama. Asrın operasyonu, hükümet arkanızda derler. Al, zengin bir herif bize küfrediyor, sonra bizi asıyorlar. Sesinin tonunun ayarı kaçmaya başlamıştı. Gürkan sakin olmasını eliyle işaret etti. Güzel gülümsemesiyle ortağını rahatlatmaya çalıştı. Bir şey olmaz diyerek kendi özgüvenini ortaya koydu. Arif, sana bir şey olmaz tabii torpilli. Beni Allah bilir nereye sürecekler diye geçirdi içinden. Gürkan'ın onu sakinleştirmeye çalışan sakinliğine gıcık olmuştu. Masasına yürürken toplantı salonunu örten jaluzilerin arasında Mustafa'yı ve karşısında oturan takım elbiseli iki adamı gördü Gürkan. Bilgisayarını açarken iktidarın değişse bile paranın hakimiyetinin asla azalmadığını düşündü. Bir gün önce göklerinin zirvesinde hissettikleri devletin gücünün kendilerine ait olmadığını anladı. Gözden çıkarılabilecek tetikçilerden farksızdılar. Devletin eskiden kullanıp şimdi hapse attığı yüzsüzün söyledikleri geldi aklına. Tutanaklara konuşmasının nedenini şimdi biliyordu. Artık onun da devlete söyleyecek bir çift lafı vardı. Mustafa toplantı salonundan çıktığında her zamanki gibi profesyonel sakinlikteydi. Gürkan'a göz kırpıp durumu olgunlukla karşıladığını belli etti. Gürkan kalmaya hazırlanıyordu ki Arif'e seni bekliyorlar dedi Mustafa. Arif delikanlılık zırhını kuşanmıştı. Agresif görünüyor ve dikkatin üzerinde olmasından haz duyuyordu. Kabadayı edasında yürürken bileğini sert tuttu Mustafa. Sakin ol, beni zor durumda bırakma dedi. Gözlerinin içine bakarak söylediklerini vurguladı. Arif derin bir nefes alıp dudaklarını sıktı. Belli ki kendisini bir film karesinin içinde hissediyor, İçişleri müfettişine ifade verecek olmayı havalı buluyordu. Ne de olsa şubedekileri anlatacak sağlam bir hikayesi olacaktı. Filmin kritik sahnesinin hakkını veren bir rol kesti. Aslında bunların satıcılığına söylenecek çok söz var ama merak etme. Seni zorda bırakacak bir şey yapmam be şef. Mustafa ve Gürkan aynı anda bu olduğundan çok daha yaşlı görünen, kel, tıknaz ve sümüklü adamın bir çocuktan farksız olduğunu düşündü. İstanbul'a kışın birkaç kez bir ışık uğrar ve karşı yaka elini uzatsan dokunacakmışçasına temiz ve net olur. Dev kent makyajını tazelemiş, yeniden güzelleşmişti. Semanın grisi mat bir koyuluktaydı ve kentin üzerindeki pus dağılmıştı. Aylar sonra tepelerden oluştuğu için her yanı manzara olan kent yeniden kendini göstermişti. Otoyol gürültüsüne boğulmuş Haliç Köprüsü'nden bile altın boynuz, hatta bütün Boğaz keskin çizgileriyle görülüyordu. Erdal Adnan yanında olmasına rağmen nadide ışığın ferahlığını hissediyordu. Hatta otomobilin camını aralayıp dışarının soğuğunu içine çekti. Trafik yavaşlattığında camı biraz daha açtı. Yine de Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken ikisi de manzaraya bakmadı. Mobese kayıtlarında göründüğünden kat kat küçük meydana arabayı park ettikten sonra mendilci çocukları, tezgahının yarısı boşalmış simitçiye, yerleri süpürüyormuş gibi yapan aslında çöpün çoğunu yerde bırakan belediye temizlikçisini gördü. Saatlerce izlediği kayıtlardan sonra hepsi çok tanıdık ve sevimliydi. Hamza'yı uzaktan gördü. Mobilyacının önüne birikmiş paketinden çıkmamış sandalyeleri taşıyordu. İçeri iki sandalye götürüp dışarı çıktığında iki polisle yüz yüze geldi. Nefesi hızlandı, zayıf göğsü hızla şişip boşalıyordu. Sesi çatallaşarak, ''Hoş geldin abi, buyurun.'' dedi. Erdal sert baktı, korkutmak istiyordu. Ama onun zavallı haline bunu yapamadı, Adnan konuştu. ''Bu sefer sen buyur Hamza, seninle merkezde bir konuşmamız lazım.'' Hamza'nın yüzünden kan çekildi, bembeyaz oldu. Dudaklarıyla beraber titreyen sesiyle sordu. ''Ne oldu ki abi?'' Adnan gürledi. ''Sen mi bizi sorgulayacaksın lan? Gel dedik mi geleceksin?'' Hamza iyice paniğe kapılmıştı. Çevresini kolaçan edişinden kaçmaya meylettiği anlaşılıyordu. Adnan koluna yapıştı, bu arada dükkan sahibi dışarı çıktı. ''Hoş geldiniz memur bey, buyurun.'' Adnan çıkışacakken Erdal omzuna dokunup susturdu. Dükkan sahibine sakin bir sesle yanıt verdi. ''Hamza ile bir konuşmamız lazım. O bizle gelecek.'' Mobilyacı kapının önündeki üç merdiveni inip zeki bir soğukkanlılıkla teklifte bulundu. ''Buyurun çayımızı kahvemizi için. Ben size garanti veriyorum. Bütün sorularınıza yanıt alacaksınız.'' Ben size yardımcı olacağım. Eğer yalan söylediğini düşünürseniz sizinle gelsin. Yani siz de yorulmamış olursunuz. Erdal buna razıydı. Deneyimli ortağına dönüp icazet aldıktan sonra içeri girdiler. Patronun cam bölmeden küçük odasına geçtiler. Dükkan sahibi odasının yarısını kaplayan masanın arkasına geçerken Hamza'ya yanına gelmesini işaret etti. Polisler masanın karşısındaki iki sandalyeye oturdu. Patron paslanmış yayları gıcırdayan koltuğuna kuruldu. Hamza ellerini önünde birleştirmişti ve dizleri titriyordu. Patron türbanlı sekreterine üç orta kahve söyledikten sonra Erdal Hamza'nın üzerine gitti. ''Bana bak, oyun oynayacak vaktimiz yok. Ya doğruyu söylersen ya da fena olur, çok fena olur. Sen Ayşe'nin yolunu keserken orada bir adam daha vardı. Kimdi o?'' Hamza babası gibi incecik, omuzsuz bedeniyle güneşe boyun eğmiş bir ay çiçeğine benziyordu. Gözlerini ayak parmaklarının ucundan ayırmadı, sessizliğinin içinde patronunun sert sesi çınladı. ''Konuşsana lan, var mıydı biri?'' Başını salladı Hamza. Artık çözüleceği belliydi. İçeride birikmiş korkunun yılgınlığıyla söyleyiverdi. ''Vardı, kara vardı.'' Patron koltuğundan fırlayıp Hamza'nın suratına sert bir tokat patlattı. Kahvesini höpürdeterek içen ve Erdal'ın tüylerini diken diken eden Adnan irkildi. Erdal Hamza'ya inen darbelere yabancı değildi. İki polis işkenceyi patronuna bırakarak işlerini kolaylaştırdıklarını düşündü. Hamza'ya babasının attığından daha fazla koymuştu bu tokat. Darbeyi aldığı yanağı kıpkırmızı kesilirken kirpiklerindeki ıslaklık bir gözyaşına doğru birikiyordu. Patronun öfkesi dinmiş değildi ve gelebilecek ikinci bir tokada karşı tedirgindi Hamza. Patron sesinin en yüksek tonuyla azarladı. ''Ben sana o piçle görüşmeyeceksin demedim mi lan? Söylemedim mi? Onu gördüğünde yolunu değiştireceksin diye. Tehlikeli ulan o adam. Gördün mü, bak başına ne işler açtın.'' Erdal kayıtlardaki karganın en azından lakabını öğrenmiş ve gizem bir parça olsun dağılmaya başlamıştı. Devamının geleceğinden şüphe yoktu artık. Patronu Hamza'ya öfkesini abartılı ortaya koyup polislere genci merkeze götürmemekle ne iyi yaptıklarını gösterdikten sonra merakları giderdi. ''Bu kara dediği adamın adı Recep. Küçük pazardaki ucuz bir otelde kalıyor ama hep buralarda takılır, sabıkalı. Duyduğuma göre bir adam vurmuş Samsun Bafra'da, memleketi orası. Adam ölmemiş, birkaç yıl içeride yatıp çıkmış. Cezaevinden çıkınca buraya dadanmış. Gözünü korkuttuğu birkaç esnafı sözde korur, aslında aracını alır. Böyle psikopat ayaklarında boş boş gezer durur. Genelde çarşının oradaki çay ocağında takılır. Ülkücülerin partisine gider gelir. Bir de çay ocağı var, orada oturur bütün gün.'' Adnan kahvesinden öpürtülü bir yudum daha aldı. Erdal dişlerini sıktı. Bu adama duyduğu nefret içinde kabardı. Kafasını fincanı indirdiğini hayal etti. Adnan yaşam öyküsü dinlemekten sıkılmıştı. Hamza'ya dönüp konuştu. ''Senin ne işin vardı lan bu serseriyle?'' Hamza eğik boynunu patronuna doğru çevirdi. Onun sert bakışını gördükten sonra henüz olgunlaşmamış sesiyle dudakları titreyerek anlattı. ''Ben ocağa gitmiştim, orada konuşmuştuk. Ülkücülerin partisine de o götürdü beni. Orada da muhabbet ettik. Sonra her gördüğü yerde beni ya ocağa çağırıyordu ya da partiye. Benim de pek arkadaşım yok. Partide gençler vardı, beni onlarla tanıştırdı. Bir gün ocakta çay içerken bana sevgilin var mı diye sordu. Ben de Ayşe'yi anlattım. Ama kızla konuşamadığımı da söyledim. O da bana sen nasıl erkeksin dedi. Kızla konuşmamı, gerekirse kaçırmamı söyledi. Kendisinin köyde nasıl kız kaçırdığını filan anlattı. Sonra beni her gördüğünde soruyordu, konuştun mu diye. Sonra o gün beraber gideceğimizi, kız istemezse kaçıracağımızı konuştuk.'' İtirafları zincirinden boşanmışçasına akıyordu. Hamza kızarmış yanağında ince elini gezdirdikten sonra ağlamaklı sesle konuştu. ''Allah Kur'an çarpsın, benim kaçırmak gibi bir niyetim yoktu.'' Biriken pişmanlığı iki polise heyecanlandırdı. Ayşe'yi kaçırdıklarını itiraf edeceğini düşündüler ama yanılıyorlardı. ''Ben Ayşe sert çıkışınca peşini bıraktım, hemen karayı telefonundan aradım, açtı. Abi yapmayalım dedim. Çünkü o bir araba ayarlamıştı. Kız olmaz derse onu arabaya bindirip kaçıracaktı. Sonra benimle Salacak'ta buluşacaktı. Kara senden adam olmaz. Sen nasıl delikanlısın filan dedi, telefonu kapattı. Sonra benim aklıma hiç gelmedi kızı kaçıracağı. Memur bey eve gelince eyvah dedim kendi kendime. Hemen Kara'nın yanına gittim. Ama o Ayşe'yi kaçırmadığını, ben telefonla aradıktan sonra ocağa gittiğini anlattı. Kara'dan korkusu gözlerinden okunuyordu. Ama devletten korkusu ağır basmış ve konuşmuştu. Erdal yine de emin olmak istedi. Bak, bir şey biliyorsan söyle, suç ortağı olursun. İçeri girersin. Bir kez bana yalan söyledin, bir şey yapmıyorum ama ikinci yalanını yakalarsam çok kötü olur. Hamza başını kaldırıp yemin billah etti. Adnan ise fikrini sordu. Sana yalan söylemiş midir Kara? Kızı kaçırmış olabilir mi? Hamza düşünce sessizliğinin ardından net yanıt verdi. Yapmamıştır abi, niye yapsın ki ben istemedikten sonra? Hem öyle yapsa arayıp kaçırdım filan derdi. Patron dişlerinin arasından tıslayarak konuştu. Nereden biliyorsun lan? Kefil mi oluyorsun psikopata? Hamza yeniden güneşsiz kalmış, ay çiçeği haline dönerek sessiz kaldı. Erdal Kara'yı nerede bulacaklarını sorunca Hamza kendini kanıtlamak için atıldı. Küçük pazarda, Ergin Otel'de kalıyormuş, hemen meydanda. Adnan kahveden öpürtülü bir yudum alıp Erdal'ın içinde fırtınalar koparttı ve Hamza'yı tehdit etti. Bana bak, buralardan kaybolma, seni bulurum. Bulunca da anandan emdiğin sütü burnundan getiririm. Şimdi biz Kara'yla bir çift laf edeceğiz. Yarın geldiğimizde seni bulamazsak baş düşmanım sensin, suçlu sensin, anladın mı? Hamza teslim olduğu korkunun içinde çırpınırken cevap verdi. Anladım abi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 226.